Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz Allah'ın izniyle. Bugün Riyazu Salihinden sözünde durmak ve vaadini yerine getirmek bölümüne başlayacağız inşallah. Önce ayet-i kerimeler. İmam Nevevi önce konuyla ilgili ayet-i kerimeleri alıyor. Sonra hadis-i şerifleri alıyor. Estağfirullah. Ve avfu bil ahd innel ahde kâne mes'ûle. İsra suresi 34. ayet-i kerime. Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Söz vermek sorumluluk gerektirir. Sorarlar insana. Verdiğin sözü tuttun mu, tutmadın mı? Niye tutmadın? Diğer ayet-i kerime Nahl suresi 91. ayet-i kerime ve evfu bi ahdillahi izâ ahedtüm. Anlaşma yaptığınızda Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Söz verirken demek ki Allah'a da şahit tutuyorsan cana bak zaten şahit. Dolayısıyla Allah'a verdiğiniz ahdi sözü tutun deniyor. Ama kulla anlaşma yapıyorsun yani. Kula söz veriyorsun ama Cenab-ı Hak gördüğü için, doğru söylemeyi de o emrettiği için, onun için Allah'ın ahdi olarak bunu değerlendiriliyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amunu avfu bil ukud. Maide suresinin ilk ayet kerimesi. Ey iman edenler, akitlerinizi, anlaşmalarınızı yerine getirin. Anlaşma ve akıtleşme ifadeleri bize iki sözümüzü ve vaadimizi hatırlatmaktadır. Bunlardan biri Allah ile yaptığımız anlaşma. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin, biz senin kulunuz. Sana kulluk edeceğiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk ederiz. Ancak senden yardım isteriz. İşte en büyük ahdimiz, sözümüz bu. Bunlardan biri Allah ile yaptığımız anlaşma, diğeri de insanlarla yaptığımız akitleşmelerdir. Yukarıdaki ayetler bütün anlaşma ve akitleşmeleri içine alacak kapsamdadır. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, akitleri yerine getiriniz. Akit bağlamak demek. Yani birisiyle konuşuyorsun, onunla bir söz bağlıyorsun. Sonra sen o kendi tarafındaki ipi çekip gidiyorsun. Diğer insanın ipi ortada kalıyor. Böyle olmaz. Bir sözü bağladıysan onu ortada tutacaksın. Çünkü anlaşmışsın, bağlamışsın, bir iş yapıyorsun. Allah ile yaptığımız anlaşma, onu ilah olarak tanımak, ona asla ortak koşmamak ve emirlerine uyup yasaklarından uzak durmak hususlarındadır. Kur'an-ı Kerim'deki ey Ademoğulları, size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur demedim mi? Ayetleri bize bu sözleşmeyi hatırlatmaktadır. Yasin suresi 60-61. ayetler. Cenab-ı Hak bize bir şeyler söylüyor. Biz de kabul ediyoruz, bir sözleşme yapıyoruz. Şeytana tapmayın, ona uymayın. O sizin için düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur Cenab-ı Hak. Bu şekilde bizden söz alıyor. Allah ile yaptığımız anlaşmanın sonuçlarını bize hatırlatan ayet-i kerimeler de vardır. Bunlardan birinde kim ahdini bozarsa ancak kendi zararına bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Bir başka ayette Allah Teala bu ahdi ve sonucunu şöyle hatırlatmaktadır. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Bakara suresi 40. ayet-i kerime. Allah Teala ile kul arasındaki sözleşmeyi karşılıklı haklar ifadesiyle ele alan bir hadis-i şerifi hatırlamakta fayda var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e ey Muaz, Allah'ın kulları üzerinde, kulların da Allah üzerinde ne hakkı vardır diye sormuştu. Hazreti Muaz'ın Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi üzerine de şu cevabı vermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların sadece kendisine kulluk etmeleri, tevhid ve hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır. Bu Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı. Kulların da Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey ortak koşmayanlara azap etmezdir. Biz tevhid üzere olursak ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın bize azap etmemesi, cennetine koymasıdır. O da bizim hakkımız oluyor. Yani lütfu Cenab-ı Hakk'ın lütfu tabii ki. Resul-i Ekrem Efendimiz kulun Allah ile olan bu anlaşmasına Seyyidül İstiğfar hadisinde gördüğümüz üzere sık sık temasla şöyle buyururdu. Allah'ım gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum. Gücüm yettiğince ahdime ve vaadime sadakat gösteriyorum. Yani sana verdiğim söze gücüm yettiğince durmaya çalışıyorum. İnsanlarla yaptığımız belgeye bağlanmış anlaşma ve akıtleşmeler ise bir arada yaşamanın gereği olarak yapılan alım-satım, borçlanma, kira, şirket, hibe gibi işlemlerdir. Diğer milletlerle yapılan anlaşmalar da bu gruba dahildir. Devletlerin yaptığı anlaşmalar. Ama maalesef bakıyorsun devletlerde bu konuda hiç bir bağlayıcı hissetmiyor. Kendilerini bağlayıcı, bağlanmış olarak hissetmiyorlar. Menfaati döndüğü an bütün anlaşma, sözleşme hepsi bir tarafta kalıyor. Büyükler güya küçüklere örnek olacak. Önderler, idareciler tebaalarına örnek olacaklar güya. Ama bakıyorsunuz dünyada böyle anlaşmasını, sözünü tutan bir devlet görmek de herhalde mümkün değil. Yine en çok Müslümanlar sözünü tutuyor. Yani sanki hiç anlaşma yapmamış, hiçbir sözleşme yapmamış gibi anında bozabiliyor, dönebiliyor. Bu çok kötü bir şey. Yani ahir zaman fitnesi. Anlaşma ve akıtleşmelerin bağlayıcı özelliği vardır. Yaptığı anlaşmalar sebebiyle büyük bir sorumluluk yüklendiğini hissetmeyerek verdiği sözde durmayan kimseler önce dünyada kanunlar karşısında hesaba çekilirler. Zayıfsa tabii ki. Güçlüyse kimse onu hesaba çekemiyor. Bütün anlaşmalar Allah adına verilmiş birer söz olduğu için sözünde durmayanlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hem bu sebeple hem de kul hakkını çiğnemeleri sebebiyle ilahi cezaya mahkum olurlar. İşte burada kimsenin bir yere kaçacağı yok. Allah'ın huzuruna vardığı zaman dünyada güçlüymüş, zayıfmış, onun bir faydası olmayacak. Orada tabii ki hesabını verecek. Diğer ayet-i kerime Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu lime tegulune ma la tef'alun kebura makten indallahi en tegulu ma la tef'alun. Saf suresi 2. ve 3. ayet-i kerime. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir kusur ve kabahattir. Makten, hatta gazaba, öfkeye sebep olan bir davranıştır. İmanın gereği doğruluk ve sözünde durmaktır. Mümin, iman, emin, işte emniyet, güven vermek. Mümin güven verir, sözünde durur, güvenilir, hainlik yapmaz. Yalancılık ve sözünde durmamak ise imanla taban tabana zıttır. Yalanla iman bir arada bulunmaz buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Teala insanı bu kabil sapmalardan uzak olarak yaratmıştır. Fıtraten. Konuşma özelliği sadece insanda vardır. Bu sebeple insan doğruları konuşmak zorundadır. Sözleriyle doğruları değil de gerçek dışı hususları dile getirirse, kendisine verilen özelliğe ihanet etmiş, insanlıktan uzaklaşmış, şeytanın özelliğini benimseyerek ona yaklaşmış olur. İnsanın ayrıcı vasfı, diğer hayvanlardan ayıran özelliği, el-hayvanun natık, konuşan canlı. Yani onu üstün kılan özellik, allemehul beyan, konuşma özelliği. Çok değerli bir özellik, çok büyük bir nimet. Bu nimetin şükrü onu doğru bir şekilde kullanmaktır. Demek ki yalan söylemek bu şükre, bu nimete ihanet etmek anlamına geliyor. Verdiği sözde durmamak, anlaşmalara uymamak da aynen böyledir. Zira bunun yalancılıktan farkı yoktur. İnsan yaratılışına uygun olan doğruluktan uzaklaştığı ölçüde imanından fire verir. Bu sebeple verilen sözlere yapılan anlaşma ve akitleşmelere titizlikle uymak gerekir. Evet, zaten bunu ifade eden hadis-i şerif geldi şimdi. 690. hadis-i şerife geldik. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal ayetül münafıkı selâsün. Münafığın alameti üçtür. İzâ haddese kezebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'ade ahlefe, vaat ettiği, söz verdiği zaman sözünde durmaz, sözünden döner. Ve izâ tümine hâne, kendisine güvenildiği zaman, bir emanet bıraktığı zaman buna ihanet eder. Yani bu üç vasıfta hep aldatmayla ilgili, hep yalanla ilgili. Konuşmada insanları aldatıyor, konuşuyor, yalan söylüyor. Vaat veriyor, vaatte bulunuyor, aldatıyor, sözünü tutmuyor, yalan söylüyor, insanları aldatıyor. Güvenilirim, bana güven diyor veya emanetini bana bırakabilirsin diyor. İhanet ediyor, yalan söylemiş oluyor, insanları aldatıyor. Zâde fî rivâetin li müslim. Müslim'in bir rivâetine şu ziyade vardır. Ve insâme ve sallâ ve ze'ame ennehu müslim. Oruç tutsa, namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse bile bu vasıflar olan bir insan münafıklıktan üç büyük alamet taşıyor demektir. Ameli münafıktır. Yani münafıkların amelini işliyordur. İmanı olsa bile, yani mümin olsa bile münafıkların sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. Tabii imandaki münafıklık o farklı bir şey, inanmadığı halde inanıyorum diye insanları aldatması. Bu zaten küfürdür zaten. Kafir ol, hakiki yapısı onun küfürdür. Ama dışarıdan insanları mümin gibi aldatıyor. 691. hadis-i şerif An Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma. Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh ibadet ehli, ilim ehli, en çok hadis rivayet edenlerden bir zat. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal. Hadisleri yazarmış da, yani peygamberimizin ağzından yazarmış. Abdullah radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Erba'un men künne fihi kâne münafikan halisan. Şu dört vasıf kimde bulunursa o katıksız münafıktır. Ve men kânet fihi hasletun minhunne. Bunlardan bir haslet, iki haslet, üç haslet bulunan kimse de kenet fihi hasletun minen nifak. Onda da nifaktan bir özellik, iki özellik, üç özellik var demektir. Hatta yedeaha, onu bırakıncaya kadar. Demek ki dörde tamamlanınca artık halis münafık oluyor diyor. İze tümüne hâne. Güvenildiği zaman, emanet verildiği zaman ihanet eder. Ve izâ haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ âhede gadara. Bir anlaşma yapınca, söz verince gadreder. Sözünü bozar, sözünü durmaz. Ve izâ âhede gadara ve izâ hâsama fecara. Düşmanlık yapınca da aşırı gider. Bir insanda muhasım olunca, hasım olunca da facirleşir, aşırı gider, yoldan çıkar. Açıklamalar, münafık içinde gizlediği şeyin tam tersini açığa vuran kimse demektir. İçi başka, dışı başka. İslam dininde bu kelime Müslümanlığı kabul etmediği halde Müslüman olduğunu ileri süren ve kafirliğini gizleyen kimseler hakkında kullanılmıştır. Peygamber Efendimizin şu hadisi münafığın ikiyüzlülüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Münafık iki sürü arasında gidip gelen öğürsek koyun gibidir. Kararsız koyun gibidir. Kâh koşar bu sürüye gelir, kâh koşar ötekine gider. Ortada kalır. Demek oluyor ki münafık hangi sürüden döl alacağına karar veremeyen koyun gibi, bakarsın Müslümanların arasına karışmış onlardan gözüküyor. Bir de bakarsın Müslümanlardan uzaklaşıp kâfirlerin arasına karışmış, bu defa da onlardan olduğunu iddia ediyor. Peygamber Efendimizin bu tasviri münafığın hislerinin ve şehvetinin esiri bir zavallı olduğunu ortaya koyuyor. Resul-i Ekrem Efendimizin münafığı anlatırken söylediği oruç tutsa da, namaz kılsa da, Müslüman olduğunu söylese de o yine münafıktır hadisi münafığın görünüşüne aldanmamak gerektiğini ifade etmektedir. Konumuzun başındaki iki hadiste münafığın en belirgin dört özelliği sayılmıştır. Bunlar yalan söylemek, sözünde durmamak, Diğer bir ifadeyle vaat ettiği şeyi yapmamak, emanete hıyanet etmek ve birine düşman olduğu zaman çirkin sözler söyleyerek sınırı aşmak. Yani haksızlık etmektir. Kavga ettiği kimseye sövüp saymak, kendisiyle mahkemelik olduğu kimsenin aleyhinde olmadık deliller veya şahitler bularak ona haksızlık etmek, yalancılığın bir başka şeklidir. Düşmanlıkta aşırı gitmek. İftira boyutuna varmak. Netice itibariyle münafığın en belirgin alametleri zikredilen üç huydan ibarettir. Bir kimsenin dindarlığı üç özelliği ile, yani sözünün, davranışının ve niyetinin sağlamlığı ile ortaya çıkar. Münafığın sahip olduğu üç huy bu ölçüye vurulduğu zaman onun samimiyetsizliği gün gibi ortaya çıkar. Zira münafık yalan söyleyerek sözünün çürük olduğunu, hainlik yaparak davranışlarının çürük olduğunu, sözünde ve vaadinde durmamakla da niyetinin bozuk olduğunu ispat eder. Her tarafı yalan kaplamış. Ve ehatat bihi hati'etuhu buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatası, günahı kendisini çepeçevre kuşatmış insan. Böyle demek ki münafığın da her tarafını yalan kaplamış. Kendisinde bu kötü huylardan sadece biri bulunan kimse hemen münafık sayılmaz. Bununla beraber onun bir yönüyle münafığa benzediği de inkar edilemez. Şu halde kendisinde bu huylardan biri bulunan Müslümanın yapması gereken şey, davranışlarına çeki düzen vermek ve o kötü huydan bir an önce kurtulmaya gayret etmektir. Artar çünkü, durmaz yerinde. Münafıklık sıfatları artmaya devam eder. Münafığın konumuzla ilgisi, söz verdiği halde sözünde durmaması, bir şey vaat ettiği halde vaadini yerine getirmemesidir. Sözünde durmayan ve vaadinden cayan bir Müslüman bu haliyle Müslümandan çok münafığa benzemeye başladığını düşünerek üzülmeli ve bu çıkmazdan kurtulmaya bakmalıdır. Emanete hıyanet edenler de Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğunu hatırlamalıdırlar. Bakara suresi 283. ayet-i kerime. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve bu hususta Allah'tan korksun. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ. Hadisten öğrendiklerimiz: 1. Yalan söylemek, sözünde veya vaadinde durmamak, emanete hıyanet etmek, birine düşman olduğu zaman çirkin sözler söyleyerek veya ona haksızlık ederek haddi aşmak münafığın en belirgin vasıflarıdır. 2. Bu huylara sahip olan kimse namazıyla, orucuyla Müslümana benzese de o yine münafıktır. 3. Müslüman bu huylardan şiddetle kaçınmalıdır. Bu davranışlardan birini istemeyerek yapmışsa bir daha yapmamaya gayret etmelidir. Tevbe etmeli, kendisini kontrol altında tutmalı, bir daha o münafık sıfatlarını yapmamaya gayret etmelidir. 692. hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup veririm buyurdu. Avuç avuç işaret etmiş Efendimiz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar Bahreyn'den mal gelmedi. Cabir radıyallahu anh şöyle diyor: Bahreyn'den mal geldiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birine vaadi veya borcu varsa bize başvursun diye ilan etti. Halifelerin inceliği işte, Efendimizin bir sözü varsa kime? Çünkü her kiminle görüştüğünü biz bilmiyoruz her zaman. Çoğu zaman yanında bulunuyorlar gerçi ama yanında olmadıkları da olabiliyor. Efendimiz biz görmeden kime bir söz verdiyse, vaatte bulunduysa gelsin. Bunun üzerine onun huzuruna vardım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle böyle demişti dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh elini ganimet malına daldırıp bir avuç aldı. Bunları sayınca 500 tane olduğunu gördüm. 500 altın bir avuçta. O zaman Ebu Bekir radıyallahu anh bana bunun iki mislini daha al dedi. 1500 altın verdi, peygamberimizin vaadini yerine getirdi. Açıklamalar: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı içinde olan ashabına yardım ederdi. Elinde varsa verir, yoksa birinden borç alır. O da mümkün değilse ilk fırsatta yardım edeceğine dair vaatte bulunurdu. İnşallah mal geldiğinde yardım ederiz diye vaatte bulunurdu. Cabir bin Abdullah'a da Bahreyn valisi Ala bin Hadrami'nin yakında zekat veya cizye malı göndereceğini söyleyerek bu mal gelince kendisine 3 avuç dolusu para vereceğini vaat etti. Cabir bin Abdullah'ın Efendimizin pek sevdiği muhterem bir sahabi olduğunu 4. hadiste hayatından kısaca söz ederken de belirtmiştik. Yani Riyas-ı Salih'in 4. hadisinde hayatı anlatılmıştı, geçmişti. Babası Abdullah bin Amr bin Haram Uhud gazvesinde şehit düşünce bir yandan onun borçlarını ödemek, bir yandan da 9 kız kardeşine bakmak zorunda kaldığını, bu yüzden çok sıkıntı çektiğini ifade etmiştik. Bu hadis onun sıkıntılarının daha sonraki yıllarda da devam ettiğini göstermektedir. Bu şekilde demek ki Hazreti Ebubekir zamanında rahatlamış. Bahreyn'den beklenen mal geldiğinde Allah'ın Resulü çoktan Rabbine kavuşmuş. Hazreti Ebubekir de onun halifesi seçilmişti. Verilen vaadin mutlaka yerine getirilmesi icap ettiğini bizzat Allah'ın Resulü'nden öğrenen ve onun ashabı adına üstlendiği borçları ve onlara verdiği vaatleri olduğunu çok iyi bilen Ebubekir radıyallahu anh, Bahreyn'den gelmesi beklenen mallar Medine'ye gelince hemen dellal çağırttı. Resulullah'ın halifesi sıfatıyla onun borçlarını ödeyeceğini, vaatlerini yerine getireceğini ilan etti. İşte bu arada Peygamber aleyhisselamın Cabir bin Abdullah'a vaadi olduğunu öğrendi. Cabir'in sözüne güvenilir bir şahsiyet olduğunu bildiği için ondan iddiasını ispat etmek üzere bir başka şahit istemedi. Yani şahidin var mı, kim gördü demedi. Zaten Cabir radıyallahu anh da bakın yani dellal çağrılınca da gitmiyor. Yani Hazreti Ebubekir'e mal gelince hemen koşup gitmiyor yani. O seslenince kime Efendimizin vaadi vardır gelsin deyince gidiyor zaten. Orada da güvenini ispat etmiş oluyor zaten. Tıpkı Resulullah'ın Cabir'e işaret ettiği gibi iki elini altın mı yoksa gümüş mü olduğunu bilemediğimiz paraya daldırıp avuçladı. Avucundaki parayı saydıktan ve orada 500 adet para bulunduğunu gördükten sonra onun iki misli parayı daha vererek Resulullah'ın vaadini yerine getirdi. Hadisten öğrendiklerimiz 1. Verilen söz mutlaka tutulmalıdır. Söz veren şahıs vaadini yerine getirmeden vefat ederse onun vekili veya mirasçısı olan kimse merhumun vaadini ifa etmelidir. Vasiyetlerini, vaadini, borçlarını ödemelidir. 2. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizi en iyi tanıyan ve onun yapılmasını istediği şeyleri elinden geldiği ölçüde yapan bir İslam büyüğü idi. Gerçek manada bir halifeydi. 3. Cabir bin Abdullah sözüne güvenilir bir şahsiyet olduğu için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onun sözünün doğruluğunu araştırmaya gerek görmedi. Sahabenin tamamı adildir, adildir. Allah'tan korkan insanlardır. Sözlerine güvenilen insanlardır. Bu sebeple onlardan delil istemedi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Evet kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak bizleri münafıklıktan uzak tutsun. Yalandan, vaadini tutmamaktan, emanete ihanetten bizleri uzak tutsun, facirlikten uzak tutsun. Emin, özü sözü doğru, dürüst, yalan söylemeyen, doğru sözlü kullarını eylesin inşallah. Yeni bir programda görüşünceye kadar efendim, Allah'a emanet olunuz.